TR724 YouTube kanalında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun yazdığı Osmanlı Devleti'nin Darul Funun Serüveni başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Osmanlı Devleti açtığı kara ve deniz mühendishaneleriyle batılı anlamda eğitim kurumları sürecini başlatmış, bunları 2. Mahmut döneminde yine batıyı örnek alarak açılan harbiye, mülkiye ve tıbbiye izlemişti. Bu gelişmelere rağmen çeşitli nedenlerle batıdaki örneklere göre bir üniversite açılması çok geç gerçekleşmiş ve ancak Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılında bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temelini oluşturan Darul Funun açılabilmişti. Darul Funun kurulması düşüncesi batıyı örnek alma sürecinin bir devamı olarak ortaya çıkmış ve ilk defa Tanzimat devrinde dini eğitim verilen medreseler haricinde bir yüksek eğitim kurumu açılması gündeme gelmişti. 1846'da çalışmalarına başlayan Meclis-i Marif-i Umumiye, Darul Funun açılmasını gündeme almışsa da asıl amaç devletin ihtiyaç duyduğu memurları yetiştirmekti. Daha sonra da bütün ilim ve fenleri okumaya hevesli kişilere hitap edeceği ve öğrencilerin bütün masraflarının devletçe karşılanacağı açıklanmıştı. Darul Funun binasının inşası için ilk adım hemen atılmış, Ayasofya Camii'nin tamirini de gerçekleştirecek olan İtalyan mimar Fossati ile Ayasofya yakınında Avrupa'daki üniversitelere benzer 3 katlı 125 odalı bir bina inşası için mukavele yapılmıştı. Ancak binanın inşaatı çok uzun sürecek ve tamamlandığında üniversite yerine maliye nezaretinin kullanımına bırakılacaktır. 1863 yılına gelindiğinde ise Keçecizade Fuat Paşa'nın isteğiyle henüz bina olmasa da halka açık konferanslar şeklinde Darul Funun faaliyete geçirildi. Ve bu kapsamda verilen tarih, coğrafya, fizik ve kimya dersleri büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak bu dersler sadece 2 yıl devam edebildi. 1869'a gelindiğinde ise 1908'e kadar yürürlükte kalacak olan Marif-i Umumiye Nizamnamesi kabul edildi. Nizamnamede en geniş bölüm Darul Funun'a ayrılmış ve kurulacak üniversitenin Hikmet ve Edebiyat, Ulum-u Tabiiye ve Riyaziyat, Hukuk olmak üzere 3 şubeden, fakülteden oluşması, 4 yıllık bir eğitim süresi olması 16 yaşını doldurmuş, idadi mezunları ya da o seviyede bilgi sahibi olanların kaydedilmesi hususları yer almıştır. Darul Funun'da Fransızca, Yunanca hatta Latince okutulması planlanmış, müfredatta Fransız medeni hukuku ve uluslararası hukuk dersleri de yer almıştı. 1869 Ekim'inde talebeler seçilerek hızla eksikliklerin giderilmesine çalışılmış, Fransa'dan dönemin önemli kitapları getirilmiş, bir tercüme heyeti kurularak ders kitaplarının tercümesine başlanmıştı. Sonunda Darul Funun 1870'te büyük bir merasimle açıldı. Darul Funun'un müdürlüğünü Paris'te bulunduğu sırada şapka giymesi nedeniyle gavur lakabıyla da tanınan Hoca Tahsin Efendi yapmaktaydı. Bir yıl süren eğitim dönemi sonunda Ramazan ayında da halka açık konferanslar düzenlendi. Konferanslar büyük bir ilgiyle karşılansa da bazı bilgilerin dine aykırı olduğu gerekçesiyle mutasip kesimin tepkisi de gecikmemişti. Hoca Tahsin, oksijensiz kalan canlının yaşayamayacağına dair fanus deneyi yapmış ve fanustaki hava boşaltılınca güvercin ölmüştü. Bu sırada İstanbul'da bulunan Cemalettin Afgani de verdiği konferansta sanatı tanımlayıp çeşitleri hakkında bilgi vermiş ancak peygamberlik hakkında kullandığı bazı ifadeler farklı yorumlanmıştı. Dönemin Şeyhülislam'ı ve vaizler Afgani'nin konuşmasından birkaç kelime alarak kendisini tekfir ettiler. Onlara göre Afgani, peygamberlik bir tür sanattır demişti. Sonuç olarak Afgani, İstanbul'dan çıkarıldığı gibi Hoca Tahsin de görevinden azledildi. Sultan Abdülhamit olaydan birkaç yıl sonra Afgani'nin İstanbul'dan uzaklaştırma nedenine dair açıklama talep etmiş, Ahmet Cevdet Paşa da Abdülhamid'e olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını belirten bir arıza sunmuştu. Bugün itibarıyla yerli ve yabancı araştırmacılar Afgani'nin sözlerinde dine aykırı bir durum olmadığı kanaatindedirler. Aslında Şeyhülislamlık makamının asıl hedefi Afgani değil, Hoca Tahsin, Darülfünun ve Darülfünun projesinin arkasındaki isimler olan Münif Paşa ve Saffet Paşalardı. Afgani'nin sözlerini bir fırsat olarak gören Şeyhülislamlık, yeni yüksek öğretim kurumuna karşı bunu bir propaganda vasıtası olarak kullanmıştır. Darülfünun da bir yıl daha faaliyetine devam ettikten sonra kapatılmıştır. Bundan sonraki teşebbüs 1874-1875 döneminde gerçekleşmiş, Galatasaray Mektebi Sultanisi bünyesinde Darülfünun-u Sultani açılmıştır. Yine 3 şubeden oluşan bu kurum, bu sefer önceki tepkilerle karşılaşmamak için gösterişsiz bir şekilde açılmıştı. Darülfünun-u Sultani'de bir tez hazırlayarak mezun olanların doktor unvanını alması ve uzmanlıklarına göre adliye ya da nafia nezaretlerinde istihdam edilmeleri kararlaştırılmıştı. Tez hazırlamadan daha kolay bir sınavla mezun olanlarsa dava vekilliği, kondüktörlük ya da öğretmenlik yapabileceklerdi. Önceki teşebbüslerde ciddi bir finans problemi yaşandığından bu sefer Darülfünun Mektebi Sultani'nin gelirlerinden pay alması planlanmışsa da bir süre sonra yine devletten yardım alma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Abdülhamid'in yüksek öğretimle ilgili genel politikası üniversite yerine doğrudan uzmanlığa yönelik okullar açmak şeklindeydi. 1895 yılına gelindiğinde ise Küçük Said Paşa'nın Abdülhamid'e sunduğu bir arizada Amerika ve Avrupa'dakilere benzer bir üniversite kurulmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtmesiyle Darülfünun açılması yeniden gündeme geldi. Sonunda Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılında 55 yıllık uğraş ve mücadeleler sonunda Darülfünun-u Şahane açıldı. Bu dönem Darülfünun'unda da edebiyat ve hikmet, ulum-i aliye-i diniye, ilahiyat ve ulum-i riyaziye ve tabiiye olmak üzere 3 fakülte yer almaktaydı. Darülfünun'un da adı 2. Meşrutiyet döneminde İstanbul Darülfünun'u olarak değiştirildi. Hukuk ve tıp şubeleri de Darülfünun bünyesine alındı. Daha sonra eczacılık ve dişçilik mektepleriyle Şam'daki tıbbiye mektebi de buraya bağlandı. Hocalar, müderris olarak adlandırıldığı gibi Avrupa'dan getirilen hocalar da görev yapmaya başladı. İttihatçılar kız öğrenciler için de 1914'te edebiyat, riyaziyat ve tabiiye şubelerinden oluşan İnas Darülfünun'u faaliyete geçirildi. Bazı değişikliklerle Cumhuriyet devrinde de faaliyetine devam eden Darülfünun, 1933'te devrimlere destek vermediği gerekçesiyle kapatılarak yerine bugünkü İstanbul Üniversitesi kuruldu. Osmanlı tarihinin ilginç aşamalarından birisini oluşturan Darülfünun kurma çabalarının çeşitli engellerle karşılaştığı bir gerçektir. Kurulacak üniversiteye külliye veya Darül Ulum yerine Darülfünun denilmesi çağdaş fenler vasıtasıyla bir aydınlanmanın hedeflendiğini göstermektedir. Bu amaca rağmen ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir türlü yeterli kaynak bulunamamıştır. Buna karşılık aynı dönemde çok büyük maliyetlerle Dolmabahçe Sarayı'nın inşa edilmesi yaşanan çelişkinin önemli bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Benzer bir durum tasarlanan üniversite binası içinde yaşanmış, inşaatın bitimi sonrasında bina Darülfünun yerine maliye nezaretine verilmiştir. Sonrasında yeniden açılan Darülfünun-u Mektebi Sultani'nin öğrenci gelirleriyle finanse edilmesi planlanmış ve doğal olarak bu da uzun süreli olmamıştır. Önemli bir problem de Darülfünun'a karşı gösterilen tepkidir. Aslında Darülfünun'da okutulan derslere karşı çıkan ulema, örneğin Hoca Tahsin ve Afgani'yi sözlerinden dolayı tekfir etmiş ve benzer olumsuz yaklaşımlar Osmanlı yönetiminin bu konuda temkinli hareket etmesine yol açmıştır. Avrupa'da endüstri devriminin de etkisiyle üniversitelerin yaygınlaştığı bir dönemde birçok alanda olduğu gibi üniversite kuruluşunda da geç kalınmasının ve ancak 55 yıllık bir sürecin sonunda bir üniversite kurulabilmesinin Osmanlı bilim ve eğitim hayatını olumsuz bir şekilde etkilediği çok açıktır, diyor Yüksel Nizamoğlu TR724'deki köşesinde.